Ayrım 15.
Dışarıdan bakıldığı zaman bu harekette bir gariplik görülmeyecektir. Belki gizli bir gözlemci Werner'ın yüzündeki çok hafif bir titremeyi yakalayacaktır. Diğerleri onun teklifsizliğini ve rahatlıkla bu işi becermesini gizlice kıskanmışlardır belki de. Bu örnek kendiliğinden neyin kaybıyla neyin kastedildiğini açıklamak için verilmiştir. İstemek ve yapmak arasında bir engel, çatışma ve düşünme aşaması bulunmuştur. Werner, spontane davransaydı, kolunu tereddüt etmeden ve uzun uzun düşünmeden hemen koyacaktı. Ama Werner'ın yapamadığı işte budur. Onun bunu yapamadığını kimse görmemiştir, kimse fark etmemiştir. Oysa hareketindeki belirleyici nokta işte burada yatmaktadır. Neden bunu yapamamıştır? Çünkü korkmuştur. Toplumumuzda tek tek insanları birbirinden ayıran uçurumu, basit bir şefkat jestiyle aşmak aslında büyük bir ayıp haline gelmiştir. Werner, Inge'nin kendisi hakkında ne düşüneceğinden, onu mahkum edeceğinden korkmuştur. Bedenlerin yakınlığına ve duyduğu sempatiye rağmen Inge, Werner'a o tutukluk anında içsel olarak çok uzaktır. Bu kadın bir saniye içinde Werner için tehdit edici bir yargıç figürüne dönüşmüştür. Werner'ın istekle korku arasındaki çatışmasını nasıl çözdüğüne bakarsak, bunu açıkça anlayacağız. Aklına birkaç hoş sözün gelmesini beklemiştir. Bunları psikolojik teorimizin diline çevirirsek şu anlama gelir. Werner, yargıcın lütfunu kazanmak amacıyla bir korku savuşturma amacına el atmıştır. Sadece yüzündeki hafif titreme, şefkat dolu ve görünüşe göre saygılı bu jestin arkasındaki gerçekliği açığa vurmuştur. Bu insanların korku engelleriyle birbirlerinden koparıldığı bir toplumun gerçekliğidir. Öte yandan bu ayrılık ne doğaldır ne de tesadüfi bir değiştirilemezdir. Görmüştük ki bu ayrılık kapitalist toplumun maddi ilişkileriyle içten içe bağlantılıdır ve insanlar bu maddi koşullar altında birbirleriyle ilişkiye geçerler. Ayrılık ve yalıtılmışlık insanların birbirlerine olan yabancılaşmasının en genel ifadesidir. Paşukanis bu yabancılaşmayı ahlak örneğinde anlatmıştı. Ahlakın insanların karşılıklı yalıtılmışlığını öngördüğünü Paşukanis'i okurken öğrenmiştik. Moral kuralların ancak insanların doğrudan ve spontane bir ilişki içinde olmadığı, aksine temelde birbirlerine düşmanca baktığı yerde bir anlamı vardır. Çünkü bu kurallar kendilerinin karşıtı ihtimalini de içermektedir. Yoksa böyle emirlere hiç gerek kalmayacaktı. Çalmayacaksın emri, kimse bir başkasından bir şey çalma düşüncesine sahip değilse hiçbir anlam taşımaz. İnsan onurunun ahlaki bakımdan vurgulanması, kimsenin diğerini sömürmediği, ezmediği ve hor görmediği bir toplumda son derece gereksizdir. Ancak insanların birbirinden korktuğu bir yerde ahlaka ihtiyaç vardır ve kendilerini birbirlerinden korumak için buna ihtiyaç duyarlar. Ama bizzat ahlakın onların korkularını ve ayrılıklarını yalnızca derinleştirdiğini göstermiştik. Ahlak, moral, kendiliğindenliğin kaybolmasının bir ifadesidir. Burjuva psikologları bu son cümleyi açık bir saçmalık diye ilan edeceklerdir. Ahlakı çoktan içselleştirdiğimizi ve bu nedenle ahlakımıza göre spontane davranacağımızı söylerler. Onların bu sırada görmezlikten geldiği şudur. Bütün açıklamalarımızın merkezine korkunun bu moral davranışın arkasında bilinçsiz bir motor olarak durduğu düşüncesini yerleştiriyoruz. Burjuva psikoloğu korkuyu gözüyle göremediği ve ölçemediği için yok saymaktadır. Ancak korkuyu gizli, görünmeyen ve bilinç dışı ve açık, belirgin olarak hissedilebilen ve çoğu kez de dışarıdan görülebilen diye ikiye ayırmıştık. Aslında bunların ikisi de yabancı güçlerin belirlediği insanın hayatında derinlerde yatan, başkalarının yargıç bakışlarından duyulan aynı korkudur. Bunu vicdan korkusu ve otorite korkusu olarak nitelendirmiş ve her iki kavramın açıkça birbirinden ayrılmadığını göstermiştik. Kendiliğindenliğimizi bloke eden işte bu korkudur. Yukarıda verdiğimiz örnek binlerce başka durum içinde geçerlidir. Engellenmelerden, tutukluktan ya da ürkeklikten söz edebileceğimiz her yerde kendiliğindenlikle ilgili bir yeteneksizlik söz konusudur. Ancak bu kadarla bitmiyor. Önceki örnekte de gördük ki söz konusu kişi dışarıya karşı hiç de öyle ürkek ve tutuk izlenimi vermemiştir. Buna rağmen spontane davranışta bulunamamıştır yine de. İstediğini hemen uygulayamamış, kısa sürede ortaya çıkan korkusuna karşı bir korku savuşturma mekanizması bulmak zorunda kalmıştır. Ama korkuya karşı savunma davranışıyla kendiliğindenlik birbirlerini gerçekten dışlarlar mı? B. korkuya karşı koyma ve kendiliğindenlik arasındaki ilişki üzerine. Korkuya karşı koymaya yönelik birçok davranış biçimi hayatın akışı içinde o kadar bilinmiştir ki bunlar otomatik olarak ve herhangi bir bilinçli korku duygusu olmadan harekete geçerler. Burada spontanelikten söz açılabilir mi? Bu en sonunda bir tanımlama sorunudur. Otomatik olarak cereyan ettiği zaman korkuya karşı koyuşun kendisini spontane diye nitelendirmek mümkündür. Ne var ki insan davranışını yalnızca ampirik, yani dış görüngü biçimi içinde değil, genetik olarak yani ortaya çıkış tarihi içinde gözlemlediğimiz zaman bu dışsal kendiliğindenliği en çok görünüşte spontanelik diye değerlendirebiliriz. Çünkü genetik bakımdan korkuya karşı koyma davranışı asli orijinle ilgili bir şey değil, aksine her zaman insanın kendi korkusuna bir tepkidir. Bu davranış söz konusu özelliğinden dolayı özel bir karakter taşır ve bununla her türlü orijinal spontanelikten ayrılır. Dıştan görünen bütün yumuşaklığına ve sempatikliğine rağmen aslında katı ve maskelidir, tıpkı film yıldızının gülümsemesi ya da şov ustasının içtenliği gibi. Birlikte yaşamamızı belirleyen kurallardan bir bölümü de nezaket, içtenlik, dostluk ve şirinlik kurallarıdır. Uygun düşen davranış çoğu kez öylesine sahici etkisi yapar ki onu doğal diye nitelendiririz. Doğal kelimesi gündelik yaygın kullanımda davranışlarımız ne kadar törpülenmişse o kadar doğal etki yaparlar ve insanlar onları o kadar sempatik bulur. Burada bir tür görünüşte ve ikincil kendiliğindenlik söz konusudur ve toplumumuzda doğrusu hemen hemen sadece çocuklarda bulduğumuz orijinal kendiliğindenliğin karşıtıdır. Söz konusu insan bir korku durumuna düşer de her zaman kullandığı davranış repertuarı bunu savuşturmaya yetmezse ikincil kendiliğindenlik aldatıcı karakterini hemen ortaya koyacaktır. O zaman sempatikliği ya da kibar üstünlüğü ortadan yok olacak, onların yerini bayağı bir nefret ya da titrek bir çaresizlik alacaktır. Çünkü onunla diğer insanlar arasındaki uçurum aslında hiç aşılamamıştır. Aksine maskeli ilişki içsel yalıtılmışlığı sağlamlaştırmıştır. Dendiğine göre televizyon spikerlerinde, film yıldızlarında mutsuzluk ve intihar oranı bir hayli yüksekmiş. Şimdi bu öyle çok şaşılacak bir şey değildir herhalde. C. Kendiliğindenliğin kaybı ve saldırganlık. Sahici spontaneliğin becerilmemesinin arkasında hemen hemen her zaman bastırılmış saldırganlık bulunur. Bu bağlantı heyecanı düşük, zorunlu karakterlerin psikoanalizinde en açık biçimde ortaya çıkar. Onların karakter zırhı ve heyecan engeli delinebilirse bastırılmış saldırılar büyük boyutlarda düzenli olarak gün ışığına çıkacaktır. Geriye doğru düşünüp korkuyla düşmanlık arasındaki bağlantıyı hatırlarsak, şimdi ele aldığımız bağlantı da hemen anlaşılır olacaktır. Baskı uygulayanlar karşısında duyulan düşmanlık, onların vereceği cezadan duyulan korku nedeniyle baskı altına alınmaktadır. Böylece aynı kişide hem korku hem de düşmanlık durmadan yükselen bir kısır döngü halinde artmaktadır. Bastırılmış düşmanlık yavaş yavaş insanlar arasındaki bütün ilişkilere sızdığı ve büyük patlama gücüne sahip şiddetli heyecan haline geldiği için akla gelen bilinçsiz korku savuşturma mekanizması söz konusu ilişkilerden çıkan bütün şiddetli heyecanları geriye itmektedir sadece. Kendiliğindenlik de bununla birlikte tamamen sönüp gitmiştir. İlke olarak bu bağlam hepimizin hayatı için geçerlidir. Başka insanlara karşı duyduğumuz gizli düşmanlık kesintisiz bir tehlike kaynağıdır. Bu nedenle bastırılmalıdır. Saldırılarımızın böyle bastırılmasında ancak davranışlarımızı bilinçli ya da bilinçsiz olarak sürekli bir biçimde denetim altında tutarsak başarı kazanabiliriz. Oysa denetleme ve kendiliğindenlik birbirine 180 derece zıt olan iki şeydir. Son derece haklı olsa bile saldırganlığımızı göstermemizin çoğumuza ne kadar zor geldiğini, örneğin birçok militanın gösteriler sırasındaki tavırlarından çıkarabiliriz. Gönül rahatlığıyla bağıramazlar. Hatta Strauss, Bavyera Eyaleti Başkanı, ÇN, NPD, Federal Almanya'daki Faşist Parti, ÇN ya da olağanüstü hal yasaları gibi korkunç protesto nedenlerine karşı bile bağıramazlar ya da bağırsalar bile bu sırada kendilerini ve çevrelerini yansıtırlar. Kapitalist sistem burada bizim bir gücümüzü yani nefret etme yeteneğimizi elimizden almıştır. Emansipasyonla ilgili görevlerimizden biri de zaten bilinç dışı ve bu nedenle de yıkıcı olarak içimizde bulunan nefreti tutuklu halinden kurtarmak ve birlikte doğru yöne yani sistemin baskıcılığına karşı çevirmektir. Bu sırada spontaneliğimizden bir bölümünü geri kazanacağımız psikolojik olarak gayet açıktır. Bakınız son bölüm. Bu saldırganlık sorunsalı şüphesiz ki toplumsal katmanlara özgü oldukça güçlü etkilerden uzak değildir. Aldıkları eğitimin sonucu, işçiler ortalama olarak saldırılarını orta tabakadan gelen insanlara göre daha kolay dile getirebilirler. Dolayısıyla onlarda nevrotik korku daha az ve kendiliğindenlik yeteneği de buna uygun olarak daha çok bulunabilir. Ancak kendiliğindenliğin kaybı konusunda yapılan açıklamalar ilke olarak toplumumuzun bütün tabakaları için geçerlidir. Bugün tarihi açıdan mümkün olan psişik özgürlüğün derecesiyle karşılaştırıldığı zaman sınıf özelliğinin getirdiği ve bireyler arasındaki farklılıklar oldukça önemsiz kalmaktadır. 6. Toplumumuzun kullandığı dildeki sağlıklı ve nevrotik insan. Kapitalist sistemin hasta yapan toplumsal yapıları bütün insanlar için benzerlik taşır. Yani bu toplumun insanlarının hepsi az ya da çok hasta olmak durumundadır. Teorizme göre hastadırlar da kapitalizmin yetiştirdiği insan ilke olarak hasta insandır. Buna rağmen toplumda sağlıklı ile hasta arasında ayrım yapılmaktadır. Bütün burjuva psikologları ve tedavi uzmanları da bu ayrımı benimsemektedir. Hatta bunlar söz konusu farkın bilimsel olarak uygulanabilmesi için kategori sistemleri geliştirmektedirler. Karakter analizleri başlıklı kitabında sosyalist psikoanaliz uzmanı Wilhelm Reich, sözde sağlıklı insanlarda da nevrotiklerde olduğu gibi korkuyu savuşturmaya yönelik hastalıklı karakter oluşumları bulmaktadır. Bunlardan birincileri toplumsal düzlemde göze batmazlar, yani normaldirler. İkincileri, yani normal olandan ayrılanlar, anormal ya da nevrotiktir. Normal olan sağlıklıdır. Burada her iki durumda da sadece istatistik kavramlar söz konusudur. Toplumda en sık beliren durum sağlıklıdır. Hastalıklı olma durumu da toplumsal ortalamadan olan sapmayla ölçülür. Korkuya karşı koymanın en genel aracının uyum sağlamak olduğunu söylemiştik. Bu ne kadar başarılmışsa karakter o kadar az göze batar. Korkuya karşı koyan karakter oluşumu o kadar uyum sağlamıştır ve sağlıklıdır. O zaman nevrotik olan uyum sağlamamış, korku savunmasında örneğin yakışık almayan saldırganlıkta kendini beğenmişlikte, son derece istekli iş görme eğiliminde, son derece büyük gevezelikte, gayet belirgin fiyaka yapmalarda ya da egemenlik düşkünlüğünde vesaire kendini gösterir. Korkuyu savuşturmaya yönelik uyum sağlamamış bu davranış biçimleri, bireyin çevresindeki düşmanlığı giderek artan bir dozda yaşamasına yol açmaktadır. Böylece korkuya karşı koymak daha da gerekli olmaktadır. Bu da bir kısır döngüdür ve çoğu kez toplumumuzun nevroz dediği hastalığa neden olur. Toplumumuzda uyum sağlamış insan yabancı güçlerin belirlediği insandır. Böyle bir insanın psişik olarak baştan aşağıya kötürüm olduğunu gördük. Artık spontane olamayan, sevemeyen, yalnızca çalışan, satın alan ve nefret eden bu kötürüme bizim burjuva psikolojisi sağlıklı der. Yeter ki onun korkusu ve sevgi yeteneksizliği toplumumuzda yaygın olana uygun düşsün. Böylece yabancı güçlerin belirlediği insanda uyum sağlamış olması, sağlıklı ve nevrotik bir kişilik arasında ayrım yapılırken ana ölçütü oluşturur. Her ikisi de aynı toplumsal yapılanmadan ortaya çıkmıştır. Temel yapıları nevrotiktir. Baskı ve zorlamayla uyuma sokularak hasta edilmiş insan, uyum sağlamış olduğunun belirtilerini taşıyorsa sağlıklı damgasını yer. Yabancı güçlerin belirlediği insanın psişik sağlığı, onun uyum tayfında kırılmaya uğramış hastalığından başka bir şey değildir. Bölüm 5. Korkunun toplumsal işlenme biçimleri. Nevrotik korku başka türlü dayanılmaz olacağı için derhal korkuya karşı koyma süreçlerini vücuda getirir. Düşmanlığın yanı sıra korku da kapitalist toplumun insanlığın bir temel duygusu olduğu için onun bütün hayatı böyle korkuya karşı koyma süreçleriyle kalıba sokulmuştur. Bu anlamda korku da yalnızca felce uğratan değil, aynı zamanda harekete geçirici muazzam bir güç bulunmaktadır. Bu güç korkuya karşı savunma yapan hayat teknikleri ve ideolojilerinin serpilmesine yarayan merkezi bir motor haline gelmektedir. Gelişmiş endüstriye sahip kapitalist toplum bireysel korkuyu kolektif korku işleme biçimleri sayesinde programlama ve belli kanallara sokma imkanına sahiptir. Kapsamlı bir korku teorisi, korkuyu terbiye etme ve bağlama konularını karşı koyma fasadı, karakter zırhı vesaire gibi bireysel psikolojik kategoriler halinde kavramakla yetinemez. Çünkü bu tür bireysel süreçler ancak içinde cereyan ettikleri somut toplumsal durumun incelenmesiyle anlaşılabilir. Öyleyse ideoloji, meslek sistemi, tüketim sistemi ve boş zamanları düzenleme programları gibi toplumsal faktörlerin korkuyu işleyen, bağlayan ve ona karşı koyan işlevlerini araştırmak zorundayız. 1. Kolektif bir ideolojinin korkuya genel karşı koyma karakteri. Cinsel konularda aynı derecede tutukluk sorunları olan iki genç bekar erkek düşünelim. Biri serbest cinselliği benimsemekte, diğeri gayet kesin moral inançları nedeniyle bunu reddetmekte ve cinsel perhizini belki de karakter üstünlüğü olarak kendine ayırmaktadır. Birincisinin ikinciye göre çok daha had safhada cinsel korku içinde bulunduğu dolaysız olarak anlaşılıyor. Çünkü birinci erkekte korku uyandıran seksüel istekler çok daha açık durumdadır. Ve ortaya çıkan çatışma ahlaki planda kendini aldatma manevrasıyla bastırılamamaktadır. Bu örnek rahatsızlığı çekilen korkunun boyutlarının gerçekten belli bilinçli ideolojik yönelişlere bağımlı olabileceğini göstermelidir. Burada ideolojiden bir insanın düşüncelerinin, fikirlerinin, inançlarıyla ilgili tavırlarının, din, ahlak ve dünya görüşüyle ilgili kanaatlerinin tümünü anlıyorum. Eğitim ve öğretim kurumlarında ve kitle iletişim araçlarında toplumumuz ideolojik yapılar ve içerikler üretmektedir. Bunlar halkın büyük çoğunluğu tarafından sadece çok küçük farklılıklarla paylaşılmaktadır. Somut içeriklerini bir yana bırakırsak böyle kolektif bir ideolojinin korkuya karşı koyma işlevi farklı bakış açılarından kanıtlanabilir. Şimdi bunlardan dördünü ele alacağız. A. İç çatışmalardan kaçınma. Dürtü kaynaklı isteklerle toplumun istemleri arasındaki korku üreten temel çatışma, en kolay toplumsal istemlere hak veren ve bireye de kendini bunlarla özdeşleştirme imkanı sağlayan bir ideolojiyle çözülebilir. Elbette ki çatışma bunlarla tamamen halledilemeyecek, sadece bilinçaltına kaydırılacaktır. Buna rağmen toplumla özdeşleşme had safhadaki korku yükünü üstünden atma anlamına gelir. Çünkü şimdi birey olmayan öznenin otoritesi tarafından ya da aynı biçimde düşünen başka insanlar tarafından korunmaktadır. İç çatışma toplumla olan dış çatışma aracılığıyla artık her zaman yeniden alevlendirilemeyecektir. Bilinç dışı kalacak ve bu nedenle yaşayışın bilinçli yönlendirilmesini artık rahatsız etmeyecektir. Her ideoloji birey için bağlayıcı olan anlamlar ve değerler içererek hayatın yönlendirilmesini kolaylaştırır. Kolektif bir ideoloji belli ve kendini tekrar eden biçimde stereotipler halinde ortaya çıkar. Burada stereotip, kolayca rasyonel olarak açıklanamayan sorunların duygusal ve görünürde rasyonel tarzda hakkından gelinmesine yarayan klişeleşmiş kısa formüller anlamındadır. Böyle stereotiplerin psişik değeri, onların insanı bazı yüklerden kurtaran işlevinde yatar. Kafa yorma, şüphe ve güvensizlik duyma gibi zahmetlerden kurtarır. Bundan başka ideolojinin kendi kendine telkin ve korku azaltan etkileri de vardır. Dışa karşı yüksek sesle yapılan vurgulamalarda içteki şüphelere ve özellikle içten gelen ve ayıp sayılan dürtülerle itkilere karşı bir korunma vardır. B. Kendi değer duygusunun artırılması. İhtiyaçlarını ve çatışmalarını kolektif ideoloji anlamında terbiye eden kimse kendini toplumsal otoriteyle birleşmiş hissetmekle kalmaz. Mazbut, yetenekli ve mantıklı bir insan olmanın zevkini de çıkarır. Bununla kendi bilinçsiz aşağılık kompleksini ve korkularını dengeleyebilir. C. Karşılıklı özdeşleşmenin kolaylaşması. İnsanların kendi aralarındaki korku dolu yalıtılmışlık ortak ideoloji sayesinde hiç olmazsa yüzeysel olarak aşılabilecektir. Çok sık şahit olmuşuzdur. İrrasyonel olsa bile benzeri görüşler kendiliğinden bir dayanışmaya götürebilir. Konuklarla birlikte olunduğu akşamlarda, öğretmenler odasında, meyhanedeki müdavimler masasında, müzik kulübünde vesaire sürdürülen alışılagelmiş konuşmaları düşünelim. Orada bulunanlardan biri ortaya herhangi bir ideolojik ahmaklık sunar. Diğerleri buna hemen sarılırlar ve hep birlikte beraber ve güvenlik içinde olmanın duygusunu tadarlar. Bu noktada birbirlerine ait olma duygusunun verdiği o kutsal tüyler ürpertici durumu ya da birlikte başkalarını yargılayıp mahkum eden insanların o muhteşem ciddiyetini de gözümüzün önüne getirelim. D. Toplum dışı olanlara karşı ortaklaşa saldırı boşaltımı. Başka türlü düşünenlerin ortaklaşa mahkum edilmesi üçlü bir ruhsal kazanç sağlamaktadır. Bir kere iç bağları güçlendirir. İkincisi, normal olarak başkalarının yargıçlığından korkan tek tek insanları bizzat yargılayıcı durumuna yükseltir. Ve üçüncü olarak gizli saldırganla bir subap açarak korkunun sanki bir bölümünden kurtarır. İdeolojinin genel özelliği onun göreceli sabitliğinde ve bükülmezliğinde yatmaktadır. Bir insanla onun ideolojik görüşleri hakkında rasyonel bir tartışma yapmak pek mümkün değildir. Hemen kendisinin son derece irrasyonel bir biçimde ideolojisine bağlanmak zorunda olduğu izlenimi edinilir. Hoşgörüsüz etkisi yapar ve hafifçe saldırganlaşır. Bununla korkuyu işleme aracı olarak ideolojisinin onun ruhunda ne kadar derinlerde yattığı doğrulanmaktadır. İdeolojisine olan saldırılar onun psişik güvenliğine yapılan saldırılardır. İki farklı ideolojinin çarpıştığı yerde çatışma genellikle nesnel olmayacak, aksine duygusal yan ağır basacaktır. Yine bu çatışma demokratik değil, otoriter eleştiriye kapalı ve dogmatik sürdürülecektir. Bu ne yazık ki bizim politik gruplarımız için de geçerlidir. Politik ve ideolojik tartışmaların dogmatizmi ve düşmancalığı çoğu kez burada bireysel güç kavgası söz konusu olduğu için daha da sertleşir. Çünkü böyle tartışmalarda kimse zayıf taraflarını göstermek istemeyecektir. Ortodoks anlayışla temsil edilen ideoloji çoğu zaman su katılmamış bir iktidar aracı haline dönüşmektedir. Bireysel korku grup içindeki iktidar pozisyonuyla dengelenir ve bu güçten şüphelenilmesine tahammül edemez. İktidar pozisyonları otoriter bir saldırganlıkla savunulur. Bu saldırganlık prestij ve iktidarın kaybolması halinde ortaya çıkacak korkuya uygun düşmektedir. 2. Hayaller dünyasına ve pop kültürüne kaçış. Daha önce olumlayan kültürden söz etmiştik. Bu kültür her günkü yaşamdan ayrılmıştır. Gerçek dışı ve doğaüstü bir yedek dünya yaratmıştır. Bundan dolayı günlük hayatın getirdiği korku ve sefaleti biraz olsun dengelemeye yarar. Örneğin gerçek dışı kalan kültürümüz içinde aşk, dindarlık, sanat, doğa nedir ki? Dindarlık küçük ve zavallı insanın tanrısal bir sevgi ve adalet karşısındaki duygusudur. Sanat ilham perisinden, güzel anlardan ya da akıllı bir konuşmadan sonra saklı kalandır. Doğa sonsuz ve öz olanla bir karşılaşma. Mavi çiçeği arayış sırasında küçük bir parça tatmindir.